size bu sefer kadınların flört sinyallerini nasıl okuyacağınızı anlatacağım. Konu gibi konu. Abi benimle flört mü ediyor, etmiyor mu? Yoksa ben anlayamıyorum. Bazen flört ediyor zannediyorum, etmiyor oluyor. Bazen flört ediyormuş, ben anlamıyorum. Mal pozisyonuna düşüyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağım diyordunuz. Sizler için bütün forumlara, bütün girdiğim o işte dergi sitelerine, bilmem neleri falan hepsine girdim. Kadınlara nasıl flört taktikleri verdiklerinin bir listesini çıkarttım. Yani eğer ki bir kadın içgüdüsel olarak değil de girip de sağdan soldan taktik olarak flörtü öğrendiyse onu şimdi rahatça okuyabileceksiniz. Ama bunları bazıları içgüdüsel olarak da yapıyorlar, onu da söyleyeyim. Tabii ki flört rahatça okunabilen bir şeydir. Gözleri açık olana, ama bazılarının gözleri vardır ama göremezler. Ben herkes görebilsin diye size listesini çıkarttım. Şimdi hazırsanız tek tek anlatacağım. Hazır mıyız arkadaşlar, başlayalım mı? Lütfen kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bizi Instagram'dan takip ederseniz en güncel etkinliklerden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Eğer bizi çok seviyorsanız ve desteklemek istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilir ve üyelere özel avantajlardan faydalanabilir. Aynı zamanda yayınlamadığımız, yayınlayıp yayından kaldırdığımız ve üyelere özel yaptığımız canlı yayınların videolarını izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Şimdi ben de bugüne kadar onlarca dergide yazdım. Cosmopolitan, Men's Health, GQ hala yazıyorum. İşte Kadıköy Life, yani yazma Turmek, yani yazmadığım dergi yok gerçekten. Neredeyse yok denecek kadar. Yani bütün büyük dergilerde yazdım, onu söyleyeyim. Dergicilikten geliyor aslında benim yazarlık biraz da. Ve o dergilerde yazarken bütün yabancı edisyonlarını falan da okuyordum. Ve orada çok fazla bu işte flört taktiği verme konusu var. Kadınlara özellikle neden yapıyorlar bilmiyorum ama flört için taktik veriyorlar. Halbuki bu çok içgüdüsel, çok rahatça yapılabilen bir şey. Ama demek ki kadınlar da flört tekniği alıyor. Çünkü kadınları anlamak nasıl erkeklere bazen zor geliyorsa demek ki kadınlara da erkekleri anlamak zor geliyor. Şimdi ben o taktikleri sizler için alt alta listeledim. İlki bak çek taktiği. En çok bu taktik veriliyor hep. Diyor ki bak çek. Yani sanki böyle istavrit tutuyormuş gibi. Hani hafif hafif böyle çeker yoklarsın ya böyle balığı. Tam öyle böyle bak çek. Bak çek yani şu. Şu yani bu hani oltaya gelecek mi yani atıyor yani sen böyle böyle bir kefal gibi gelecek misin yani onu şey yapıyor. Bak çek en çok kullandıkları buymuş. Eğer yani biri size ısrarla bunu yapıyorsa bir kadın flört ediyor olma ihtimali çok yüksek. Hani çünkü flört etmeyen kadın bakar çeker. Yani böyle hani acaba gelecek mi oltaya diye sürekli böyle çapara atar gibi yapmaz. Bir diğeri göz kırpmak. Ama her göz kırpan böyle hani tiki de olabilir. Hani her göz kırpana da böyle yürümeye gerek yok. Ama siz bilirsiniz o cilveli göz kırpmayı. Anlarsınız zaten biraz dikkatliyseniz. Hani şu hani o böyle hafif cilve, hafif böyle bir işve filan. O varsa için içerisinde o flört diyorlar. En çok verdikleri taktik de bu. Göz kırpın diyorlar. Bir diğeri iki elle el sıkışma. Yani diyor ki kadına taktik olarak biriyle ilk tanıştığında elini sık, sıkarken öbür elinle de elini sar, iki elinle birden tut ve normalde bırakacağından biraz daha uzun süre tut diyor. Yani böyle tuttun, şöyle yapıyorsun. Böyle tık tık hani bendesin, ben seni korurum, ben seni kollarım, ben seni okşarım, bendesin demenin hani biraz daha uzun süre tut ve bırak diye taktik veriyorlar. Bu üçüncü verdikleri taktikmiş. Biri size bunu yapıyorsa değerlendirebilirsiniz flört ediyor mu diye. Bir diğer verdikleri taktik koluna, omzuna, dizine hafif dokunuşlar. Konuşurken böyle hani hafif dokunuş, dokunuş, dokunuş, dokunuş, saçına dokunuş, işte omzuna dokunuş, koluna dokunuş, eline dokunuş. Hani temas, yani bir kadın böyle sık temas ediyorsa, hafif dokunuşlar yapıyorsa o zaman flört ediyor diyor. Yani bu şekilde flört edin diye taktik veriyorlar kadınlara dergilerde ve forumlarda. Normalden biraz daha fazla gülün diyorlar. Komik biri olabilirsin bu arada. Hani zaten güldürüyor olabilirsin bir kadını. Ama yani böyle biraz normalden fazla gülüyorsa o seninle bu flört taktiğini uyguluyor anlamına geliyor olabilir. Fazla gülün diyorlar. Yani esprilerine gülün. İşte daha gülümseyin, işte bakın gülümseyin, daha böyle gülün, espri komik olmasa da gülün. Böyle taktikler veriyorlar. Dudaklarınıza ve boynunuza dokunun diyorlar kadınlara. Yani böyle sizle konuşurken, şu değil tabii de, ama böyle dudağınıza dokunun, işte ısırın, işte ensenize dokunun, boynunuza dokunun. Yani böyle bir kendinizi okşayın diyorlar kadınlara taktik olarak. Nerelerime dokunayım? Nerelerimi dokunayım. Ama özellikle dudaklarınıza ve boynunuza ve ensenize diyorlar. Böyle taktik veriyorlar kadınlara. O yüzden hani oradan okuyabilirsiniz. Saçlarını ona doğru savur diyorlar. Dolayısıyla kokunu da ona doğru savur diyorlar. Şöyle al ve savur erkeğe doğru saçını. Yani ona doğru. Yandaysa mesela ona doğru savur. Böyle sanki at yelesi ya da atın böyle kuyruğuyla böyle şey yapması gibi. Böyle savur ona doğru diyorlar. Hem kokunuz gitsin hem de bu saçlar böyle gitsin ona doğru diyorlar. Kulağına doğru yakınlaşıp bir şeyi fısıldayarak hafif sesle söyle diye taktik veriyorlar kadınlara. Yani böyle gel hani böyle bana bir tane içki alır mısın filan gibi. Hani barda filan da öyle böyle iyice yakınlaşıp hafif böyle dudağı da değdirecekmiş çesine. Böyle ankesörlü telefonda konuşuyormuş çasına filan. Kızım dur tamam al kulak memem senin olsun dedirtecek kadar abartmıyorlardı büyük ihtimalle. Ama hani yakınlaşıp fısıldayarak konuş diye taktik veriyorlarmış. Ondan senin yapabileceğin bir konuda yardım iste diye taktik veriyorlar. Normalde kendi yapabileceği bir şeyi mesela gidip bardan kendisi de içki alabilir. Bunu yapabilir. Ama sana söylüyorsa orada bir bu flört taktiği olarak veriliyormuş kadınlara. Ya da tuzluk önünde ama senden istiyor mesela. Uzatır mısın? Yani senden işte çakmağı var ya da başka birinden de isteyebilir. Arkadaşına var. Senden gelip ateş istiyorsa. Ya da işte senden şunu aç. Bunu verir misin? Oradan uzatır mısın? Yani kendi aslında normalde yapabileceği bir şey senden istemek. Bu da flört taktiği olarak veriliyormuş kadınlara. Bolca iltifat et diyorlar. Yine dergilerde, forumlarda. Yani size böyle bolca iltifat ediyorsa. Aslansın, kaplansın, yaparsın, yakışıklısın, akıllısın. Ne Allah ne helal olsun sana. Ne kadar güzel yapmışsın. Onda ne kadar güzel söylemiş. Sen zaten becerirsin. Sen zaten yaparsın filan. Hani böyle iltifat bolca ama. Hani öyle arada bir keyfe keder değil de bolca iltifat edin diye taktik veriyorlar. Bu da yine okuyabileceğiniz bir flört sinyali. Ona sorular sor diyorlar mesela. Size kendi bir şeyler sürekli anlatmak yerine sorular soruyorsa sizi merak ediyor ve merak ettiğini de göstermek istiyor anlamına geliyor. Bu da okuyabileceğiniz bir flört sinyali aslında. Onunla iddiaya gir ya da iddialaş diye taktik veriyorlar. Yani işte sizinle hadi bitirebiliyor muyuz be? Ya da işte yok ya öyle değil var mısın iddiaya falan gibi sizinle böyle hani tatlı sert bir çekişmeye giriyorsa bunu da bir flört sinyali olarak okuyabilirsiniz. Yine verilen taktiklerden bir tanesi kadınlara. Ona parfümünü sor ve koklamak iste diyorlar mesela yine taktiklerde. Yani işte parfümle uzan ve kokla diyorlar. Bu da yine verilen taktiklerden biri. Bunu yapıyorsa da yine flört sinyali olarak okuyabilirsiniz. Bir de mesela diyorlar ki çok spesifik bir örnek. Ona saati sormak yerine kolunu tut, çevir ve bak saate diyorlar. Yani hem temas var hem yani özel alana müdahale var. Giriyor çünkü şurada bir çember vardır ya herkesin. Hani şimdi iki tane çember vardır. Bir sosyal çember vardır. O böyle uzundur, büyüktür. Oradan içeriye aldığınız kişiler arkadaşınızdır genelde. Çok kalabalık bir konserde ya da etkinlikte ya da ne bileyim bir kuyrukta değilseniz. Böyle geniş bir çemberiniz vardır. Ona sosyal çember denir. O sosyal çemberden içeriye aldığınız kişiler sizin yakınınızdaki kişilerdir. Bir de özel çember vardır. O özel çemberden içeriye aldığınız kişiler de çok yakın olduğunuz kişilerdir. Sizin kolunuza tutup da saatinizi çevirdiği zaman sizin özel çemberinize girer. Sizin kulağınıza yakınlaşıp fısıldadığı zaman özel çemberinize girmiş olur aslında. Parfümünüzü koklamak için yaklaştığında, size dokunduğunda özel çemberinize girmiş olur. Her özel çemberin içerisinde giriş sık tekrarlanıyorsa aslında bir flört çabası, flört sinyali olarak algılanır. Çünkü birinin durup dururken özel çemberine girmezsin. Ya girersin de sık girmezsin. Bunu böyle günlük diyaloğun içerisinde yapmazsın. Ya gerçekten kendini yakın hissediyorsundur ya da hani onunla birazcık yakın ilişki kurmak, iletişim kurmak istiyorsundur. Yani özel çemberinizin içerisine sık giriyorsa bir kadın bunu flört sinyali olarak algılayabilirsiniz. Bir de ona sık sık ismiyle hitap et demişler. Bu da enteresan. Bu bence şaibeli bir konu ama yani taktik olarak veriliyor. Yani biri size sürekli isminizle hitap ediyorsa bu bir yani illa flört anlamına gelmeyebilir. Ama nasıl söylediğine bağlı. Tabii şimdi Özgür bunun hakkında ne düşünüyorsun? Özgür bu konuda işte ne yapalım? Özgür bunu videoyu paylaşalım mı? Bu ayrı bir şey. Özgür hangi parfümü kullanıyorsun? Başka bir şey yani çeşit çeşit isimle hitap etmek var. Bir Özgür var, bir Özgür var yani. Kendi güvenliğiniz için birinin fake profile sahip olup olmadığını anlamanız açısından 10 tane tatlış madde var. Arka arkaya sıralıyorum. Kemerlerinizi bağlayınız. Aşırı yakışıklı, aşırı güzel, çok alımlı, hiçbir kusuru yok mu? Profilde sadece birkaç tane fotoğrafı varsa. Profildeki ilk paylaşımı çok yakın bir tarihe denk düşüyorsa. Postlarının hepsi çok kısa bir zaman diliminde atılmışsa. Story highlight gibi özellikleri hiç kullanmıyorsa, mail, başka sosyal medya hesapları yani kendisini doğrulayacağınız hiçbir veri bulunmuyorsa, adı ve soyadına ulaşamıyorsanız ya da Google'a adını soyadını yazdığınızda böyle gerçek kişiyle karşılaşamıyorsanız, okulu, işi, yaşadığı yeri bu konularda size söyledikleri dışında siz bir araştırma yaptığınızda hiçbir dataya ulaşamıyorsanız, size aşırı ilgili, böyle love bombing yaparcasına aşırı flört flörtöz davranıyorsa bu kişilere özellikle direkt hiç sorgusuz sualsiz fotoğraf ya da video göndermeyin. Takip ettiği kişilerle takipçisi olduğu kişiler arasında çok ciddi tutarsızlıklar varsa ve bunlar böyle arkadaşları değil de rastgele takip ettiği insanlar gibi görünüyorsa bütün bunlar onun fake bir profil kullandığını, belki sizin hakkınızda bir şeyler, bir amaçlarının olduğunu ya da sizi kandırmaya çalıştığını düşünebilirsiniz. Bu tip insanlarla iletişimi kesiniz, öyle buluşmaya filan lütfen gitmeyiniz. Şimdi gelelim güvenlikten sonra ikincisine. Dijital konuyu uzatmayın arkadaşlar. Herkesin bir sabrı var. Dijitaldeki muhabbeti çok fazla uzatırsanız o zaman asıl yaşayacağınız gerçek hayattaki deneyimleri kaçırırsınız. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Doğru buluşma yeri ve zamanı nedir? Bu böyle kuantum mekaniği sorusu gibi çok karmaşık ve kapsamlı bir şey değildir aslında. Eğer ki davet eden sizsiniz, mutlaka buluşma yerini siz belirleyiniz. Sürprizlerle falan karşılaşmamak için daha önce gittiğiniz yerleri tercih etmek her zaman odağınızın birbirinizde olmasını sağlar. Yoksa ya burada yemekler nasıl gelecek? İşte garsonlar bize iyi mi davranacak? Ya geldik yerinde bulabilecek miyiz mekanı falan gibi kafanızda soru işaretleri olur. Arkadaşlarınızla istişare ederek buluşma yeri önerilir. Alınız ya da Google'dan araştırıp ona yakın ya da en azından böyle merkezi güzel yerlerde, güzel manzaralı yerlerde bir buluşma noktası belirleyin. Bakın havalar güzel, mis gibi, isterseniz dışarıya çıkıp bir örtü atıp birkaç atış tırmalıkla harika ve aynı zamanda da hesaplı bir deneyimde yaşayabilirsiniz. Direkt öyle paldır küldür eve falan davet etmeyiniz. Bu korkutucu görünebilir. Ayrıca da ilk buluşmada evde buluşmak artık neyi konuşacağınıza dair kafanızda bir sürü farklı soru işaretiyle birlikte gidin. Ben mesela en çok gün batışlarını severim. Hem çok güzel bir renk verir, aynı zamanda da iyi hissettirir. Gün batışlarını tercih edebilirsiniz. Ve gelelim dördüncüsüne. Şık ve rahat. Nefes alamayacağın kadar dar, yürüyemeyeceğin kadar rahatsız ve yemek yiyemeyeceğin kadar işlevsiz kıyafetlerle gitmeyiniz. Orada böyle bir biblo gibi oturmanızın hiçbir manası yok. İnsan olarak eğer buluşmaya katılırsanız emin olun daha çok keyif alırsınız. Gelelim joker sorulara. Şimdi buluştunuz, geldiniz, mekanı seçtiniz, üstünüzdeki kıyafetleriniz çok güzel, tatlış, rahat, ortam çok iyi, her koşul uygun. Sohbete başlayacaksınız bir noktadan sonra. Bu sohbete başlarken tıkanmamak için bazı joker soruları cebinize koymanız size fayda sağlar. Bugüne kadar gittiğin en ilginç yer neresiydi? Bugüne kadar yaşadığın en enteresan deneyim neydi? Bir ölmeden önce yapılacaklar listesi yapsan en tepesinde ne olurdu? Kendinle ilgili en sevdiğin ya da en sevmediğin özellikler nelerdir? Bu tip soruları sorarken tabii ki senin de bu sorulara verecek cevapların olması gerekir ki eğer ki karşıdan direkt almazsan o zaman sen kendi cevabınla sohbeti, ortamı ısıtabilirsin. Bu soruları sormadan önce kendin de bunları düşünmen hem sana fayda sağlar hem de sohbette akıcılık kazandırır. Gelelim bir sonrakine. Karmaşıklaştırmayın sevgili Kılan. Çok fazla böyle kafanda karmaşıklaştırıp olayı büyütüp mükemmelleştirmeye çalışmana gerek yok. İşte mükemmel bir gün tasarlayacağım, her şey harika olacak, her şey akıcı olacak. Hayat bazen planlar yaparken başına gelenlerden ibarettir. O yüzden çok fazla üzerine stres yüklemek bu buluşma sırasında karşıya da geçmesine, karşıya geçince de buluşmanın biraz stresli geçmesine neden olur. Dolayısıyla karmaşıklaştırmadan sade, güzel, akışında bir buluşma her zaman en doğalı, en sadesi ve en iyisi. Şimdi gelelim bir sonraki maddeye. İlk izlenim. Şimdi böyle bilimsel araştırmalar var. Evet, insanlar ilk birkaç saniye içerisinde senin hakkında bir karara varırlar. İlk izlenim çok önemlidir. İlk izlenim bir yargı oluşturulmasına, ondan sonra o yargının kırılmasının pek çok böyle mücadeleyle falan yapılmasına neden olur gibi böyle yargılar var. Evet, ama bunlar seni kasmasın. Gerçekten o kadar da önemli değil. Yani önemli ama senin böyle sopa yutmuş gibi karşısında oturmana, şık kıyafetler, pahalı kıyafetler giymene, Türkan Şoray gibi bakışlar atmana, Kadir İnanır gibi böyle ses tonuyla derin derin konuş konuşmana filan gerek yok. Önemli olan kendin olmak, samimi olmaktır. Eğer ki samimi değilsen, yani sana ait değilse davranışların, o zaman bunlar eğreti durur ve karşıdan bir tehdit olarak algılanır. Burada yapabileceğin yegane şey araştırmalara göre de pozitif bir enerji vermek. En önemli şey pozitif ve güzel vakit geçirilebilecek bir insan imajı çizmektir. İnsanlar pozitif enerjisi olan, olumlu olan kişilerle daha çok birlikte olmak istediklerini söylemişler. Olumlu olmak bizim için yeterlidir. Şimdi gelelim hesap konusuna. Bu hesap konusu böyle matematikçilerin falan oturup böyle üstünde formüller falan yaptıkları bir şey bence ya. O kadar çok konuşuluyor ki. Ama bak bu kardeşinizden size bu hesap konusunu çözümleyecek yegane birkaç araştırma ve kendi fikirlerimi söyleyeceğim şimdi hazırsanız. Hesabı kim öder konusu araştırmalarla sabitlenmiş. İnsanlar kadın ve erkek fark etmeksizin hesabı ortak şekilde ödemek istediklerini söylemişler. Ancak bana sorarsanız hesap ödeme konusunda ufak nüanslar var. Bunlardan biri eğer hesap küçükse hesabı bir kişi ödemelidir. Küçük hesabı yarı yarıya bölüşmeyi teklif eden kişi küçük hesap insanı olarak algılanır. Bunu ben ödeyeyim bir sonrakini sen ödersin diyerek geçiştirebilirsiniz. Eğer bir kişi hesabı yarı yarıya ödemeyi teklif ettiyse ve bu konuda ısrar ediyorsa o reddedilip rencide edilmemelidir. Öteki türlü kendini yetersiz ya da seni narsist olarak algılar. Eğer ki karşı taraf yarı yarıya ödeyelim diye teklif ediyor ama bunu böyle yarım ağızla yapıyorsa burada iki durum geçerlidir. Eğer ki hesap koymayacak şekilde yani çok böyle yüklü değilse ödenebilir. Ama hesap yüklü gelmişse ve karşındaki bütün menüyü söylemiş senden fazla yiyip içmişse o zaman her türlü yarı yarıya ödenmesi teklif edilmeli. Hatta gerekirse herkes yediğini içtiğini ödesin denmeli. Ben aptal değilim imajı verilmelidir. Eğer ki karşıdaki ısrarla ben ödeyeceğim vallahi ben ödeyeceğim diye üstünüze çullanıyorsa o zaman izin verilmelidir. Ancak bu verilen izin bundan sonrakini ben öderim ya da buradan sonra geçeceğimiz yerde içkiler benden ya da evde tatlılar benden diyerek fırsata çevrilmelidir. Eğer ki bütçen yeterli değilse o zaman ben çok aç değilim galiba sadece şöyle bir atıştırmalık yiyeceğim ya da işte şunu içeceğim diyerek karşı tarafa da bak sen de işte böyle küçük minimal hareket et imajı verilmelidir. Eğer karşı taraf buna rağmen masayı donatıyorsa o zaman artık ok yaydan çıkmış konu senden de çıkmıştır herkes yediğini içtiğini ödeyebilir. Burada bahşiş vermek çok önemlidir. Öyle ucu ucuna kıtı kıtına böyle hesabı ödeyip ondan sonra da yüzüne bile garsonların bakmadan giden insanları kimse sevmez. Ne karşınızdakinin bunu yapmasına izin verin. Böyle yaparsa çünkü size de öyle davranır. Ne de siz bu şekilde muamele edin. Şimdi tabii bu kadar detaylı böyle formülize eder gibi anlattığıma bakmayın. Aslında buluşma sırasında içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Sonuçta hesap, buradaki ödeme, yemek filan bunların hepsi araç. Amaç güzel vakit geçirmek. Dolayısıyla buna odaklanın. Şimdi bu aynı zamanda final sorusudur arkadaşlar. Lütfen gidip Instagram hesaplarında final sorumuzu cevaplayın ve ürünlerimizden kazanmayı unutmayın. Gelelim son madde. Sonrası çok önemli arkadaşlar. Şimdi tabii ki buluşmanın nerede olacağı ve ilk anları çok önemlidir ama sonrasında nasıl davranacağını bilmek de yani bir yere gidilecekse nasıl gidilecek, evine bırakılacaksa nasıl bırakılacak, oradan nerelere dağılınacak bunları bilmek sana kendini güvende hissettirir. Bu da davranışlarına yansır. Şimdi ben gelişine koyacağım, ben akışına bırakacağım, ben öyle her şeyi hesaplayamam falan diyorsanız ona da okey. Ancak spontanlıkla özensizlik arasında incecik bir çizgi vardır. O da işte rahatsız hissetmemek, kendini o eğlencenin akışına bırakabilmektir. Elbette buluştuktan sonra, bütün her şey bittikten sonra teşekkür ederim, çok güzel bir gündü tarzı bir mesajla pastanın viştesini de koymayı unutmayın. Araştırma şu. Her 10 kadından 8'i ilk öpüşme sonrasında ilişkinin geri kalanı hakkında bir karara varır ve ilişkiye devam edip etmeyeceğini aslında o anda karar verir. O zaman ne yapmak gerekir? İlk öpüşmede yani hayatınızdaki ilk öpüşmede ya da ilişkideki ilk öpüşmede kadına ya da erkeğe doğru bir imaj vermek gerekir. Şimdi sadece 7 adımda nasıl daha iyi öpüşeceğinizi anlatacağım. Başlayalım mı? O zaman maskelere veda ediyoruz. Evet, çıkarın kağıtları, kalemleri. Sözlü yoklama yapacağım. Bunu ne yapacağı hiç belli olmuyor. Zira işimiz birazcık ağızlı olduğu için çok da kaleme düşmüyoruz değil mi? Müthiş bir tahta hazırladık. Burcu Hocam'la Mali Bey gerçekten eşsiz şeyler yaptılar. Burada öpüşenler var, konuşanlar gibi. İnşallah buraya bol bol isim gelecek bu videodan sonra. İşte güzel bir pop art dudağımız var orada ve taktiklerimiz var. Tamına 7 adet. İnsanlar ellerini böyle yapıp işte kollarını böyle yapıp öpüşmesinler, aynaları yalamasınlar diye çok hızlı bir şekilde 7 adımda profesyonel hale getiriyoruz. Şimdi ilk adımımız zamanlama. Zamanlama öpüşmenin ön sevişmesi gibidir. Zamanlamayı doğru yerde, doğru anda yapmak gerekir. Şimdi İngilizler buna out of the blue derler. Yani alışılmadık bir zamanda yaparsanız karşınızdakinin ayaklarını yerden kesersiniz. Ama burada yapmamanız gereken şey öyle kenara köşeye insanları sıkıştırıp öpmemek. Çünkü herkes her yerde her an öpülmez. İkincisi, gerilimi arttırarak herkesin bildiği bir anda, yani iki kişinin de bildiği bir anda ama doğru zamanda öpmek. Hani o an vardır ya, böyle kafasını böyle omzuna koyar. Sen böyle oraya nadide bir kuş konmuş gibi böyle nefes bile almadan durursun. Ürkmesin diye, kaçmasın diye. Çünkü az sonra böyle öpeceksin. Ama bunu da çok uzatmaman gerekir. İki tarafta öpüşeceğini bilir ama bunu çok uzatırsan, gerilimi çok fazla arttırırsan, o zaman aslında tam olarak gerilimi geçtiğin ve marketin oradan sağa döndüğün için istediğin etkiyi alamazsın. O yüzden doğru zamanda öpmek öpüşmenin ilk kuralıdır. İkincisi 3D kuralı. 3D kuralı nedir? Dil, diş ve dudak. Bu 3 tane şeyden oluşur aslında öpüşmek. Yani tamam, demin dediğim gibi zamanlama çok önemli. Sonuçta eller, kollar, diller, dişler ve dudaklardan ibaret olmasa da aslında öpüşmeye başladığın andan itibaren 3 tane temel şeyden oluşur. Dil, diş ve dudak. Sinirler en çok diş etleri ve dudak bölgesinde toplandığı için o yüzden buralara dikkat etmen gerekir. Dilini bademcik ameliyatı yapar gibi hemen insanın gırtlağına sokmuyorsun. Değil mi? Çünkü yani ameliyat yapmıyoruz. Neticede romantik bir an yaşıyoruz. Bu dilin önce senin ulaşmak istediğin yerin giriş kapısında, yani dudakların üzerinde geziniyor olması gerekir. Dudakların birbirine değeceğini bildiğin için ilk önce yapman gereken şey bunların kuru olmaması. Çünkü aksi takdirde karşındaki bir ağaç gövdesi öpüyormuş gibi hisseder. Bu da hiç hoş bir şey değil. Dudak bölgesini tamam, belli bir süre öpüştün, belli bir süre öpüştünüz. Ondan sonra dilini kullanmaya başladığın zaman ilk gezmen gereken yer dişlerin ön ve arka bölümü. Burada yuvarlak, yatay, dikey, senin yaratıcılığına kalmış. Çok da dediğim gibi bir dişçi gibi değil, bir ameliyat yapar gibi değil. Ama nazik hareketlerle o sinirlerin yoğun olduğu bölgelerde dilini gezdiriyor olman gerekir. Bu da dişle ilgili olan kısım. Peki, daha da geriye, artık Fransız öpücüğü dediğimiz, dillerin birbiriyle dans ettiği bölgeye geçtiğin zaman önemli olan şey ne? Koku. Eğer ki sigara içen biriysen ya da işte ne bileyim ben lahmacuna düştüysen hemen önce, ki yapmaman gerekir ama oldu da kendini tutamadın, düştün. O zaman bu ağız kokusunu çocuklar duymasındaki İsmail abi gibi ya da farklı sakızlarla temizlemen gerekir. Aksi takdirde seri köz getir kardeşim diyen insanlar gibi karşındakine tömbeki yalatmak durumunda kalırsın. Bu da karşıdaki için hiç hoş bir tecrübe olmayacaktır. Dil bölgesine geçtiğinde dilin iki tane temel hareketi var. Bir, birbirine temas etmesi, bir de yuvarlak hareketler yapması. Burada yapman gereken şey onun dilinin arkasına geçmemek. Onun dilinin arkasına geçmeye çalışırsan o zaman gerçekten demin dediğim gibi bir bademcik ameliyatına döner bu. Karşı taraftaki için bu irite edici bir şey olur ve ister istemez refleks olarak kendini geri çekmek ister. O dillerin doğru bir şekilde, yuvarlak bir şekilde dans ediyor olmaları gerekir. Yani bu dili böyle içeriye bokunu çıkartana kadar sokmayacaksın. Bu dille dans edeceksin. Önce dudaklar, dil devreye girmeye başladığı zaman ön dişler ve arka dişlerin üzerinde gezinmek ve son olarak dil artık tamamen devreye girdiğinde ve karşındakinden de bunun cevabını aldığında o dillerin birbiriyle dans etmesi. 3D kuralı. Çok basit. Peki üçüncüsü, ritim. Öpüşmenin ritmi seksin tam tersidir. Sekste ritmini çok fazla değiştirir, pozisyonu çok fazla değiştirirsen karşındakini orgazmdan uzaklaştırırsın. Ne demiştik? Pornonun aksine aslında kadınlar ya da erkekler çok fazla pozisyonun değişmesinden değil, orgazma ulaşabilmek için belli bir ritmin yakalanmasından hoşlanırlar. Öpüşmede bu tam tersidir. Eğer ki rutin bir şekilde öpüşmeye devam eder ve pozisyonunu hiç değiştirmezsen bir süre sonra beyin onu kanıksar ve sıkılır. O yüzden kafanın pozisyonunu, öptüğün yeri, dilinin gezdiği yeri, ritmini ve hareketini değiştirmen gerekir. İstersen yuvarlak hareketlerle, istersen dilini daha sonra geriye çekip dudaklarına devam edebilirsin. Burada dişleri birbirine çarptırmadan kibar bir şekilde öpüşebilirsin. Aynı zamanda illa öpüşürken sadece dudaklardan ve
dillerden oluşan bir şey değil. Bunun aynı zamanda insanın boynunu, gamzesini, efendime söyleyeyim birazcık dudaklarının kenarını, çenesini ve daha sonra tekrar öpüşmeye dönüp dudaklarını, ondan sonra dişlerini öpmekten de ibaret olduğunu düşünebilirsin. Yani ritmini rutine bindirmeden öpüşmeye devam ederken hem kafanın pozisyonunu, hem ellerinin pozisyonunu, hem de dilinin ya da dudaklarının pozisyonunu değiştirirsen keyifli bir öpüşme yaşarsın. Gelelim dördüncüye. Konuşma. Şimdi insanlar sonuçta konuşa konuşa. Ama buradaki konuşma tabii ki bokunu çıkartan ve konuyla tamamen alakasız, efendime söyleyeyim, futbol maçlarından ya da ojelerin numarasından bahsedilen bir konuşma değil. Bu aslında birbirinizi tahrik edeceğiniz, birbirinize güzel sözler söyleyeceğiniz bir ön sevişme. Birbirinize güzel şeyler söylerseniz ve iltifat ederseniz otomatikman oksitosin hormonunuz ve dopamin hormonlarınız yükselir. Bu da heyecanı beraberinde getirir. Yani gerilimi arttırmak için birbirinize güzel şeyler ve tahrik edici şeyler söylemeniz gerekir. Bunu söylemekten çekinmeyin ama tabii ki porno filmlerden de esinlenmeyin. Bokunu çıkartmayın. Yani direkt seni efendim şöyle öpmek istiyorum, seni şöyle seramik gibi çevirmek istiyorum değil. Ne kadar güzelsin. Beni çok tahrik ediyorsun. Çok hoşuma gidiyorsun. Hatta böyle birazcık da hafif Rutka Yaziz ses tonuna çekip kendinizi tabii ki sakin sakin. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Ne kadar yakışıklısın, ne kadar güzelsin. Ne kadar güzel kokuyorsun. Seni görmek, sana dokunmak, sana bu kadar yakın olmak beni çok heyecanlandırıyor. Kalp atışımı dinlemek ister misin gibi tekniklerle yakınlaştırıp avı... Hiç beklemediği veya beklediği ama o anda öpüşüyor olmanız gerekir. Eğer ki bunları söyler söyler ama öpüşmezseniz o zaman karşı taraf için vereceğiniz imaj şu. Çok konuşur ama yapmaz. Biz burada çok konuşanlardan değil, yapanlardan hoşlanıyoruz. Beşincisi, mekan. Şimdi ne zaman öpeceğiniz, nasıl öpeceğiniz kadar nerede öpeceğiniz de çok önemli. Tabii ki şimdi kardeşlerim bana diyecekler ki ya aga, şimdi bizim imkanlar sınırlı. Yani işte ev boş diyor, biz artık şey gibi motoru takıp gidiyoruz, ne yapalım yani, imkanımız kısıtlı. Biz de öyleydik. Ben sinemada 2 saat boyunca öpüştüğümü bilirim ya. Dudaklar böyle çıkar mosmor. Tabii ergenim o zaman. Başka da bir şey yapamıyorsun. Hırsını dudaklardan alıyorsun. Dudaklar böyle olmuş mosmor filmde. Hatırlamıyorum. Benim öyle gidip de hatırlamadığım çok film var. Tamam, buna diyeceğim hiçbir şey yok. Ama eğer mekanı seçme özgürlüğün varsa bunu yapman gerekir. Doğru zamanda ve doğru yerde öpüşürsen ve nasıl öpüştüğünü biliyorsan o zaman iyi öpüşüyorsun demektir. Mekanı doğru seçin. Burada önemli olan dışsal faktörlerdir. İnsanların gerildiği, karşınızdakinin gerildiği ya da sizin gerildiğiniz ortamlarda bunu yapmayın. Bunu yapıyorsanız da bunun heyecanının farkına varın. Yani işte baba tarafından ya da anne tarafından yakalanma gibi bir durum varsa da bu da heyecanlıdır. Ancak birinci tercih olmamalıdır. Belki daha ilerleyen zamanlarda. Altıncısı ise eller. Şimdi nasıl ki ben bu videoda ellerimi, kollarımı nereye koyacağımı bilemezsem, böyle kadrajdan çıkıp aslında elleri olmayan küçük bir Hüsamettin gibi görünüyor olsam da böyle koyduğumda ne kadar kibar, tam bir 24'lük cetveli doğru zamana bölmüş bir hoca gibi görünüyorum. Değil mi? İşte eller de öpüşme sırasında aslında tam olarak bunu yapmalı. Eğer ki ellerini kullanmaz ve bunu sadece dudaklardan ve dillerden ibaret bir şey olduğunu düşünüyorsan kesinlikle yanılıyorsun. Yapman gereken şey ellerini ve kollarını doğru kullanmak. Nasıl? Belini kavramak, kadınlar güçlü ve onlara sahip olacağına inandıkları erkekle içgüdüsel olarak birlikte olacakları için bu kadınlar için iyi bir avantajdır. Erkekler için de aynı şekilde sahiplenme duygusunu pekiştirmek için bu elleri omuzlara koyabilirsin ya da onun da beline ya da kalçasına dokunabilirsin. Değil mi? Elim yok değil mi? O görünmüyor işte, o görünmüyor. Onu göstermiyoruz. Bu eller hemen böyle aslında kalçaya, giciklere gitmemeli. Bu eller önce yüze, saçlara ve boyuna gelmeli. İstersen belinden kavrayabilirsin, istersen saçını okşayabilirsin, kafa derisine masaj yapabilirsin ya da daha da tutkulu bir öpüşme için yüzünü elleyebilirsin. Tabii ki bunu bir oyun hamuru gibi mıncıklamayacaksın. Ellerinin temiz olduğundan emin olacaksın ama bu el böyle güzel, tatlış, yüzde, saçlarda, ondan sonra boyunda, sonra belde, sonra senin düşündüğün yerlerde gezecek. En son, hemen değil. Peki, sonuncusu da gözler. Bu çok aslında yapılan hatalardan bir tanesi. Evet, ilk önce gözler birbirine bakacak. Göz temasını kaçırmayacaksın. Gözler birbiriyle kenetlenmeyi hiç bırakmayacak. Ve öyle öpüşmeye başlayacaksın. Bu kesinlikle yapman gereken şey. Ama öpüşmeye başladıktan sonra bu gözleri açık tutmayacaksın. Yani zaten senin o anda gördüğün şey bu kadar yakın bir şey olduğu için zaten sen göremiyorsun. Karşındaki gözlerini açarsa şayet senin bir kere yeterince zevk almadığını düşünecek. İkincisi de sana kendisine bakan iki tane şaşı göz görecek. Hiç hoş bir şey değil. Bak Burcu böyle yapıyor şu anda. Bu gözler her öpüşmede evet öpüşme noktasına gelene kadar belki açık olacak ama lütfen öpüşmeye başladıktan sonra kendini öpüşmenin akışına bırak ve bu gözleri kapat.
Yine size mükemmel bir konu hazırladım. Yani zaten bütün konumuz her şeyimiz ekonomi olduğu için ben de size tam gündemimize uygun, Türkiye'nin yani son 2 yıldır falan gündemine çok uygun bir konu hazırladım. Bu hafta sevgilini etkilemede ekonomik çözümleri anlatacağım size. Konu gibi konu. Ve eğer siz de hazırsanız başlayalım mı arkadaşlar? Yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bizi Instagram'dan takip ederseniz o zaman etkinliklerimize ve duyurularımıza daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer bizi çok seviyorsanız katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilir, çekip de yayınlamadığımız, çekmediğimiz ama yayınlamaya karar verdiğimiz, ama yani çekip yayınlayıp yayından kaldırdığımız, sadece üyelere özel çektiğimiz bölümlerimizden faydalanabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok böyle oğulları öğleri karıştırdım ama İdare edersiniz artık. Seviyorum sizi. Aramızda bu kadar sene sonra laf olmaz diye düşünüyorum. Şimdi size böyle geyik şeyler söylemeyeceğim. İşte sevgilini etkilemede ekonomik çözümler, işte sıcak bir gülüş filan, hani böyle minnoş minnoş filan, hiç öyle şeyler söylemeyeceğim. Zaten girseniz mesela forumlara baksanız genelde kadınlar söylüyorlar, hani kadınları erkekler nasıl ekonomik olarak etkileyebilir, hani para harcamadan etkileyebilir filan diye böyle araştırdığımda hep kadın forumlarında yazmışlar. Hepsinde de şey, dinlesin, anlasın, işte ne bileyim onun yanında olsun filan. Ya bunlar dişil konular. Eğer ki bir kadını sadece dinlerseniz, anlarsanız, empati kurarsanız onunla arkadaş olursunuz. Frenzona düşersiniz. Yani dişil bir konu olduğu için burada konu etkileme değil, ancak yanında bir arkadaş olarak var olma olabilir. Eğer bir kadını etkilemek istiyorsanız elin şeyler kullanmak zorundasınız. Yani kadınlar aslında paradan etkileniyor gibi görünseler de, yani böyle bir algı olsa da, hani para olmazsa kadınları etkileyemezmişsiniz gibi görünüyor olsa da, asıl kadınlar paranın temsil ettiği şeyden etkilenirler. Paranın temsil ettiği şey de güçtür. Kadınlar güçten etkilenir. Dolayısıyla eğer ki kadınlara gücünüzü gösterirseniz, yani hem psikolojik hem fiziksel gücünüzü gösterirseniz, o zaman kadınlara etkileyici görünürsünüz. Şimdi ben size nasıl para harcamadan güçlü görüneceğinizi anlatacağım. Aslında işin özeti budur. Temeli budur. Ana fikri budur. Hatta çok güzel bir laf vardır House of Cards'da. Oscar Wilde'ın olduğunu söylerler ama ben öyle bir şey hiç rastlamadım kitaplarında açıkçası. Zaten kaynaklarda da yani doğrulayamadığım için hani Oscar Wilde'ın diyemem size. Ama House of Cards'da çok güzel söylüyor. Diyor ki bu dünyada her şey seksle ilgilidir. Sadece seks seksle ilgili değildir. Seks güçle ilgilidir diyor. Dolayısıyla aslında etkileyici olan şey gücün kendisidir. Gücün para harcamadan en önemli göstergelerinden bir tanesi kontroldür arkadaşlar. Kontrollü olmak, hem irade olarak kontrollü olmak hem de hayatının kontrolünü elinde tutuyor olmak kadınlara hep güçlü görünür. Dolayısıyla eğer ki hayatta bir şeyleri organize ederseniz, onunla birlikte yaptığınız planları kontrol ederseniz, kendisini size bırakmasını sağlarsınız. Bu da sizi güçlü gösterir. Bunun için bir para harcamanıza gerek yoktur. Eğer ki bir şeyi organize edebiliyorsanız, hayatınızı planlayabiliyorsanız, kendinize ve iradenize hakim olabiliyorsanız, o zaman güçlü görünürsünüz. Dolayısıyla da tahrik edici, etkileyici görünürsünüz. Yani ne yaptığınızı biliyor olmak, hayatınızın şoför koltuğunda oturuyor olmak karşı tarafa güven verir. Ve karşı taraf size güvenirse o zaman sizden etkileniyor demektir. Bir diğer etkileyici olan şey ise sağlık ve gençliktir arkadaşlar. Bu çağlar boyunca böyledir. Yani bugünün konusu değildir. Ta İskandinav mitolojisinde Odin'in bile bir hikayesinin ana fikridir. Odin'in meşhur bir bal likörü vardır. Odin bu bal likörünü, siz eğer ki bu dünyada kahramanlık gösterir, savaşırken ölür ve Valhalla'ya, yani onların cennetine giderseniz size bunu ikram eder. Bu bal likörünü içtiğiniz zaman da bu size sonsuz bir esenlik, gençlik ve ölümsüzlük bahşeder. Yaşam ağacının yani 9 dünyalı yaşam ağacının en tepesinde duran keçinin sütüdür bu bal likörü. Odin bu bal likörünü elde etmek için devler diyarına yani Jotunheim'a gitmiş. Orada Galnot isimli bir kadın devle karşılaşmış. Ona müthiş genç ve yakışıklı biri olarak kendini göstermiş. Ve onunla yattıktan onu etkiledikten sonra bal likörünü alıp oradan kaçmıştır. Kaçarken hatta devler tarafından bu yaptığı oyun anlaşılmış. Dönerken de aynı zamanda onun peşinden kovalayan devler kendi tanrıları tarafından işte bu Odin'dir, Modin'dir, Freya'dır filan tarafından tekrar geri püskürtülmüştür. Bu sırada Odin o bal likörünün bir kısmını Midgard'a yani dünyaya düşürür. Bu dünyada bizim gördüğümüz bütün yaratıcı insanlar ve işte o bebek gibi böyle o baby face dediğimiz insanlar o bal likörü üzerine damlamış olan insanlar der İskandinav mitolojisi. Ben de azıcık bal yanaktan tatmışım gibi hissediyorum yani. Odin sağ olsun. Valhalla'da göreceğiz artık. Devamını göreceğiz. Dolayısıyla hikayenin ana fikri şu. Sağlıklı ve genç görünen kişi etkileyecek. Yani koskoca Odin yani tanrıların babası Allfather. Niye bir kadın deve genç görünsün? Çünkü etkileyici olmanın formülü gençlikten geçer diyor hikaye. Bal likörünü aldığı zaman onu Valhalla'da ikram ettiğinde ne bahşediyor? Gençlik, yaratıcılık ve de sağlık bahşediyor. Yani ölümsüzlük. Dolayısıyla bunlar İnsanların hep peşinden koştuğu, etkilendiği şeylerdir. Eğer ki genç ve sağlıklı görünürseniz ve yaratıcı olursanız bunlar karşı tarafa etkileyici görünürler. Dolayısıyla yaptığınız spor, içtiğiniz su, yanlarda biriktirmediğiniz kilolar bunların hepsi sizi etkileyici yaparlar. Çünkü sağlığın temelinde aslında bu adam sağlıklı olmak için çaba harcıyor ve bu adam uzaktan fit ve sağlıklı göründüğü için ben bu adamla hayatımı devam ettirebilir, soyumu devam ettirebilir, bununla üreyebilirim algısı yaratıyor beynin arkasında. Dolayısıyla da gençlik aslında estetikten dolayı ya da sadece o klişe bir gençlikten dolayı değil, sağlıklı olmak soyun devamı için ilk kural olduğundan dolayı kadınlar tarafından etkileyici bulunuyorlar. Yani güçlü olmak, güçlü görünmek, genç görünmek, sağlıklı görünmek, ışıl ışıl olmak sizi bedava bir şekilde etkileyici yapar. Üstelik sağlıklı olmak gerçekten çok ucuz bir şey arkadaşlar. Yememekten ve içmemekten geçtiği için gerçekten sağlıklı olmak neredeyse bedava. Şimdi ne dedik diğeri? Hikayenin özeti neydi diğerinin? Yaratıcılık. Yaratıcı olmak yani bu zihnin akışkan olması da kadınlar tarafından çekici bulunur. Özellikle de o böyle hani beyin yalayan sapyoseksüel bir tayfa var. Sadece böyle zekadan etkilendiğini hisseden o bile yine aslında yine soy devamı ile ilgili falan bir sürü şey söyleyebiliriz ama yaratıcılık dünyanın her yerinde her insan ve her cinsiyet için etkileyicidir. Bunu kimse reddedemez. Yani buradan şuna geleceğim. Mesela bir hediye alacaksınız. Bunun için çok para harcamanıza gerek yoktur aslında. Yaratıcı bir hediye dünyanın bütün parasına döküldüğü hediyeden çok daha etkileyicidir. Benim öyle çok paramın falan olmadı o lise dönemlerinde bir kız arkadaşım var. Kız arkadaşımla ayrılacağız ve ben Ankara'ya gideceğim. Ankara'ya giderken de ona doğum gününde bir hediye almam lazım. Ama öyle yani pahalı hediyeler alacak falan bir param yok. Öyle gül dökemiyorum yollarına Dilan Polat gibi. Sonuçta hani bir hediye almam lazım. Ve antikacılarda gezerken bir böyle küçük bir şişeye rastladım. Bir şişe varmış arkadaşlar. O şişe eskiden insanlar savaşa giderken bu işte şey zamanlarında Osmanlı zamanında falan böyle paşaların eşleri o şişenin içerisine gözyaşlarını biriktirirlermiş. Ve paşalar döndüğünde o şişe ne kadar doluysa o kadar onları özlediğini hissettirirmiş. Yani bu şişe ağzına kadar dolduysa senin arkandan bu kadar ağladım demekmiş aslında o şişe. Çok güzel böyle tatlış bir şişeydi. Ve bu şişeyi aldım, paketledim ve hikayesiyle birlikte anlatarak verdiğimde aslında çok fazla para harcamış olmasam da belki de o güne kadar aldığı en güzel hediyelerden bir tanesini almıştı. Bu beyanatla doğrulanmış bir şeydir. Yani bana öyle söyledi en azından. Bir diğer insanı bedava bir şekilde etkileyici yapan şey gözlerdeki ferdir arkadaşlar. Fer Farsça bir kelime. Parıltı, ışıltı, güzellik, ihtişam demektir. Türkçe'de gözünün feri gitmiş yani canlılığını kaybetmişsin deyimi de buradan gelir. Gerçekten insanlığın gözünde bazı insanlarda daha fazla bazı insanlarda daha azdır. Gözünde bir böyle bir ışıltı, hayata dair bir enerji, yaşamaya dair bir istek görürsün. İşte bu parıltı herkeste bedava bir etkileyicilik yaratır. Aslında normalde tapetum lucidum, yani gözdeki o ıslaklık demek. O ıslaklığın amacı da dışarıdan gelen ışıkları gözün içerisinde dağıttıktan sonra o görüntüyü toplayıp beyne yansıtabilmek için var. Yani aslında normalde hani böyle ruh, İşte içerideki yaşam enerjisi falan öyle bir şeyle ilgisi yok. Bazısında daha az, bazısında çok olabiliyor. Ama sonuçta burada anlatılmak istenen şey hayat enerjisi. Yaşamaya dair o susuzluk, o açlıktan bahsediyor aslında gözlerdeki pırıltı derken. Eskiden ruhun yansıması olarak adlandırılırmış ve ilahi olarak aydınlanmış kişilerde daha çok olduğu düşünülürmüş. Şimdi biz ruh var mıdır yok mudur filan bu tartışmalara girmeyeceğiz burada. Ama burada anlatmak istediğimin özeti şu: eğer yaşamaya dair inanılmaz bir açlık, hayatı sevmeye dair inanılmaz bir böyle tutku yaşıyorsanız, o gözünüzün içerisi karşı tarafa ışıldar, pırıldar. Bu da sadece kadınları değil, etrafınızdaki her şeyi sizinle birlikte sürükler. Bak ne güzel anlatıyor Nazım Hikmet. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin ağacı dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından. İşte böyle seversen yaşamayı, o zaman peşinde sürüklersin insanları. Tam olarak söylemek istediğim şey bu. Bir diğeri özgüven. Şimdi özgüven böyle bir, yani peynir ekmek gibi, çekirdek gibi böyle etrafta böyle söylenen bir şey, tamam mı? Yani çok kolay bir şeymiş gibi söyleniyor ama aslında iki tip özgüven var. Önce onu bilmek lazım. Birincisi kum zemine inşa edilmiş özgüvendir. Dışarıdan içeriye gelir. Yani özgüvenli görünüp o özgüvenli görünmeyi içeriye almaya çalışan insanlarda bulunan özgüven. Yani içeride bir boşluk vardır. Bu boşluğu doldurmak için dışarıya aşırı özgüvenli görünmek bir özgüven değildir. Bu dışarıdaki özgüvendir. Bu imajdır. Öz değildir. Aslında bir şeyleri kapatmak için kullanılan özgüvendir. Dolayısıyla buna özgüven değil, fondöten demek daha doğru olur. İkincisi içeriden dışarıya giden özgüvendir. Bu da İnsanın kendi içinde ne olduğunu, hatalarını, eksiklerini, her şeyini bile bile kendisini kabul etmiş olma halinden fışkıran özgüvendir. İşte gerçek etkileyici özgüven budur. Diğeri birinin kral çıplak demesine kadar özgüvendir. Öbürü kendinin hem iyi hem kötü yanlarını çok iyi bildiği ve kimsenin dışarıdan onu nasıl gördüğünü umursamadığı için içeriden dışarıya büyük bir böyle çağlayan gibi, bir akarsu gibi fışkırır ve insanlar böyle kişilerden etkilenirler. Bedavadır. Kimseyi umursamadığın için, insanlara imajını kanıtlamak için para harcamana gerek yoktur. İçeriden dışarıya çıktığı için de hava gibi bedavadır. Bir diğer bedava etkileyici olan şey de dürüstlüktür. Size bir soru soracağım. Birini kıracağınızı bile bile, sevilebilir olmayacağınızı göze ala ala yine de ona doğruyu söyler misiniz? Eğer cevabınız evetse o zaman dürüst birisiniz. Eğer cevabınız hayırsa idare ediyorsunuz demektir. Yalanın beyazı bilmem nesi filan olmaz. Tamam, hayatınız böyle güzel gibi gider ama aslında dürüst biri değilsinizdir. Önce kendinize, sonra dışarıdakilere. Nabza göre şerbet vermek, bir proje muroje falan yapıyorsanız işe yarar. Ona diyeceğim bir şey yok. Etkileyici değil de iletişimde sürükleyicidir. Hatta bununla ilgili çok güzel bir kitap var, Ego Düşmanındır diye. Ryan Holiday'in kitabı. Bunu da not edin. Aşağıya da yazacağım zaten. Güzel bir kitaptır. Yani o egoyu bir kenara bırakıp herkesin huyuna gitmenin aslında iş hayatında ne kadar başarıyı getirdiğini anlatır. Ama eğer ki gerçekten etkileyici olmak istiyorsanız o zaman dürüst olmak zorundasınızdır. Çünkü öbürü empat bir özelliktir. Kadınları etkilemede işe yaramaz. Dişildir yani. İletişimseldir, işte durumu idare eder filan. Dişildir yani konu. Dürüstlük, yani ne olursa olsun karşındaki senin duvarına toslayacağını bile bile yine de ona doğruyu söylemek eril bir özelliktir. Bu etkileyicidir. Gerçekten güçlü karakterler sevilebilir olmayacaklarını bile bile yine doğruyu söylerler ve güçlü karakterler kadınlar tarafından etkileyici bulunurlar. Sonuncu söyleyeceğim şey de disiplin arkadaşlar. Şimdi bu az önce söylediğim şeylerin hiçbiri hayatınızda yoksa bolca para kazanmanız gerekecektir. Çünkü oradaki boşluğu parayla doldurabilirsiniz. Ama az önce anlattığım şeyler hayatınızda varsa ve bunları disiplinli bir şekilde hayatınıza uyguluyorsanız zaten para zaman içerisinde size gelecektir. Bunları yapmak, yaptığınız her şeyi sürdürebilmek, en önemlisi kendiniz olabilmek cesaret istediği kadar disiplin de ister. Disiplin de irade demektir ve iradeli insanlar ne olursa olsun cinsiyet, yaş, ırk, millet filan ayırt etmeden herkes tarafından etkileyici ve lider bulunurlar. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu haftaki konumuz aranızda ten uyumu olduğunun 6 kanıtı. Yani biriyle 6 adımda aranda ten uyumu olduğunu nasıl anlarsın? Şimdi bunu anlatacağım. Çok hızlı bir şekilde giriyorum. Kağıtları, kalemleri çıkartın çünkü asla kesmeyeceğiz. 1. Göz teması. Uzmanlara göre aranızda biriyle ten uyumu olduğunun en önemli kanıtı sürekli bir şekilde göz teması kuruyor olmanız. Bunun da ölçüsü %30 ve üzeri demek. Yani her 10 dakikalık konuşmada 3 dakika boyunca en az onun gözlerinde kalıyorsanız o zaman aranızda ten uyumu olduğunu anlayabilirsiniz. Ama yeter mi? Yetmez. O zaman ikinci madde. İkinci madde saçma diyaloglar. Her ne kadar bu madde saçma görünse de uzmanlara göre aranızda ten uyumu olduğunun en önemli kanıtı dışarıya aslında saçma görünen diyalogları kendi içinizde içselleştirmek. Olmanız. Yani biriyle kendinize özel bir dil geliştirdiyseniz ve dışarıdan ne kadar cıvıksınız yorumları alıyorsanız aslında bu aranızda ten uyumu olduğunun da bir göstergesi demek. Baby talk yani aşkım acaba bugün buluşalım mı da bu ten uyumunun göstergelerinden bir tanesi. O yüzden her ne kadar saçma ve gıcık olsa da aslında bu aranızda bir ten uyumu olduğunun çok önemli göstergelerinden bir tanesi. O zaman 3. Sürekli temas. Eğer ki bir kadın olarak koala gibi erkek arkadaşınızın tepesinden inmiyorsanız ya da bir erkek olarak her an onun elini tutmak, ona sarılmak, onunla bir şekilde temas kurmak istiyorsanız bu aranızda ten uyumu olduğunun en önemli göstergesi. Ten, tene değmek istiyor. Bunun uzmanlar tarafından özel olarak incelenmesine gerek yok ama Londra Üniversitesi'nde bunu incelemişler. İlgililere duyurulur. Gelelim 4'e. Vücut dili. Vücut dili ten uyumu için en önemli göstergelerden bir tanesidir. Uzmanlar MRI aletlerini böyle takmışlar. Karşılarına hoşlandıkları kişileri almışlar ve bakmışlar ki hoşlandığı kişiyle konuşan insanlar vücutlarını içgüdüsel olarak onlara döndürme eğiliminde oluyorlar. Eğer ki omuzlarınız doğrudan ona dönükse ve diyaloğunuzu bu şekilde kuruyorsanız bu ondan hoşlandığınızın ve onunla ten uyumu olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Yani kapalı değilseniz, bacak bacak üstünde değilse, kollar kapalı değilse ve omuzlar eğer doğrudan her konuşmada ona dönükse o zaman aranızda bir ten uyumu olduğunu anlarsınız. Çünkü vücut kapalı değil, kendini ona doğru açıyor anlamına gelir. Ve 5. madde. 5. madde bolca kahkaha atmak. Aranızda ten uyumu olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi aranızda geçen diyalogların çoğunda birbirinize gülüyor olmanız. Her ne kadar espriler çirkin, gıcık ve cıvık olsa da gene de birbirinize gülüyorsanız ve içgüdüsel olarak gülümseme sizin yüzünüze yerleşiyorsa o zaman ten uyumu olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Ve son madde. Durdurulamayan flört. Uzmanlar bakmışlar demişler ki bir diyalog içerisinde acaba bu insanlar birbirlerine ne kadar iltifat ediyorlar? Ten uyumu olduğunu düşündükleri kişileri almışlar ve bakmışlar ki her 10 kelimeden en az bir tanesi bir iltifat ya da karşıya söylenen güzel bir söz içeriyor. Yani birbirinize ne kadar güzel şeyler söylüyorsanız ya da ne kadar başka bir deyişle flört ediyorsanız o kadar birbirinizin arasında ten uyumu olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi flört sandığınız kadar karmaşık bir konu değil. Yani böyle abartılıyor bazen ama hani yani nasıl flört edeceğiz, ilk nasıl giriş cümlesi nasıl olacak, nasıl gireceğiz, nasıl tanışacağız bilmem ne filan. Böyle insan kafasını da karmaşıklaştırıyor. Ancak size bir Viking atasözü söyleyeyim arkadaşlar. Ancak kaygı ufak şeylerin gölgelerini canavarlaştırır diyor Vikingler. Dolayısıyla bununla ilgili çok fazla kafaya takıp kaygı yapmanızın aslında hiçbir anlamı yoktur. Temel bilgiler ve temel mantığını kavrarsanız flört dünyanın her yerinde, her yaşta ve herkese çalışan bir konudur. Şimdi hazırsanız hem tecrübelerimden hem de araştırmalardan yola çıkarak tüm medeniyetler, uygarlıklar, yaş grupları ve insanlar için çalışabilecek flört hareketlerini anlatmaya başlıyorum. Sonunda da iki tane bonus vereceğim. O da benim kendi özel taktiğimdir, iki tane taktiğim. Onu da itinayla bekleyiniz, onu da söyleyeyim. Şimdi birincisi ideal flört haline gelebilmek. İdeal flört haline aşırı olmayan haller. Sakin olma, bir böyle dingin olma durumunu yakalamak lazım flört etmek için. Çünkü aşırılık, yani aşırı gülmek, aşırı stres, aşırı konuşmak, aşırı hareket etmek, bunu bunların hepsi, aşırılıkların hepsi iticidir. İtici olmasının sebebi aşırılıklar kontrol edilemez ve güven vermez. Dolayısıyla da güvenilemez olarak algılanırlar. Biz güvenebileceğimiz insanlarla ilişki kurmak isteriz içgüdüsel olarak. Ve aşırı insanlar güvenilemez olarak algılandığı için aşırı hareketli, aşırı işte gülen, aşırıya kaçan insanlarla genellikle iletişim kurmak, onlarla yakınlık kurmak istemeyiz. Güven, iletişimin ve flörtün en önemli temel taşıdır. Karşı tarafa flört edebilmek için önce güven veriyor olmanız gerekir. Ki karşı taraf sizinle iletişim kursun. O yüzden sakin, havalı ve kontrollü kişiler genelde herkesi tahrik ederler. Dünyanın her yerinde sakin olmak, kontrollü olmak ve havalı olmak bir güç göstergesidir. İrade göstergesidir. Güç de çok seksi bir şeydir herkes için. Dolayısıyla flörte başlamadan önce ya da flört ederken, konuşurken bir mindfulness hali yaşamanız gerekir. Herkesin üstünde biraz gerginlik mutlaka olur. Dolayısıyla flörte başlamadan önce şöyle bir hani ilk o gidip tanışmadan önce böyle bir vücudunuza bir bakın. Bir şöyle bir kendinizi bir dinleyin. Dudaklarınızı kasıyor musunuz? Dudaklarınızı yiyor musunuz? Dudaklarını yemeyi bırak. Ellerinle oynamayı bırak. Bacaklarını sallamayı bırak. Omuzlarını böyle kasmayı, sırtını böyle kanatlarını kasmayı bırak. Hindi gibi kabarmana gerek yok. Şöyle omuzlarını gevşet. Rahat ol. Derin bir burnundan nefes al. Nefesi verirken sadece nefesinin sesini duy. Kafanın içerisindeki sesleri birazcık kıs. Rahatla, sakinleş. Kendinden eminsin. Her şey yolunda. Sen iyisin. Şimdi git ve konuş. İşte şimdi ideal flört halindesin. Dinginsin, kontrollüsün. Bir diğeri odağın sürekli karşıda olması arkadaşlar. Odak yemekte değil, içmekte değil, ortamda değil, hiçbir şeyde değil. Odak karşıda. Konuşurken odak karşıda. Yani o dingin halinle, o ideal flört haliyle gittin, tanıştın, konuştun, bir şey söyledin, bir giriş yaptın. Sana bir şey ısmarlayabilir miyim dedin. Çok çekici duruyorsun, seni yakından tanımak istiyorum dedin. İşte ortamla ilgili bir şey söyledin. Veya işte bir şey yaptın. Yani bir vesile ettin bir konuyu. Girdin o sakin haline. Çünkü ne söylediğinden çok onu nasıl söylediğin önemlidir flörtte. O sakin, dingin halinle söylersen, güven veren halinle söylersen eninde sonunda seninle konuşacaktır. Konuşmuyorsa zaten onunla flört edilemez demektir. Kapalıdır o yani. Ama açılacak olan insan zaten açılır. Ve bundan sonra artık odağın hep karşıda olmak zorundadır. Yemede, içmede, etrafta, içki ne zaman gelecek filan onlar da değil yani. Karşında. Soru sor, ondasın. Gözlerin, bakışların onda. Karşındakindesin yani. Tamamen odak burada olmak zorunda. Başka şeyleri bırak. Dikkatini orada televizyon var ona bakma. Orada işte insanlar geçiyor arkadan onlarla ilgilenme. Karşıdasın odak onda. Onda kalırsan bende kal. Oğlum bende kal. Onda kalırsan o zaman rahat edersin. Ve flört ettiğini birebir yani kendine güvenli bir şekilde ilginin onda olduğunu birebir hissettirirsin. İlgin ondaysa odağın ondaysa o da seninle yakınlık kurma eğiliminde olacaktır. Onun için biz birbirimizin gözlerine bakarız. Göz ararız çünkü. Gözler iletişim kurar aslında kelimelerden daha önce. Hedefe giden iltifatlar et. Şimdi her iltifat çalışmaz. 1000 tane iltifat edersin hiçbir işe yaramaz. Ama bir tane iltifatı böyle tam yerinde, tam böyle hedefini bulmuşken zırhın böyle en zayıf noktasından cort diye bir sokarsın. O böyle kalbine kadar iner insanın. O 1000 tane iltifattan çok daha işe yarar, çok daha güçlü bir pozisyonda kalırsın. Dolayısıyla normal giden bir sohbetin daha en başında böyle takır takır makinalı tüfek gibi iltifatları sıralamayı bırak. Seri iltifat çok iticidir. Herkes tarafından itici bulunur. Samimiyetsizdir çünkü. Alelade yapılan, öylesine yapılan iltifatların hiçbir önemi yoktur. Aksine negatif etki eder. Zaten senin flört ettiğini biliyor karşındaki. Sadece senin bunu ne kadar zekice yaptığını görmek istiyor. Öyle düşün. Yani zaten oradasın. Zaten gelmişsin. Flört ettiğin çok belli. Yani şeye gelmedin herhalde. Bonservisini vermeye gelmedin oraya. Belli ki flört ediyorsun. O flörtü ne kadar zekice yaptığını karşındaki görmek istiyor. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Dolayısıyla tam konuşmanın güzel giden bir yerinde tam böyle cuk diye oturtulan bir iltifat. Ondan sonra verilen kısa birkaç saniyelik boşluk. Ondan sonra da hafif bir gülümseme. Seni yakaladım demektir. Karşındaki de anlar. Senin onu niye yaptığını, ne kadar zekice yaptığını, aslında neyi beklediğini, ne kadar kontrollü olduğunu, ne kadar kendinden emin olduğunu anlar. Güçlü görünürsün. Güç seksidir. Bir diğer çalışan taktikse hazzı ertelemektir. Şimdi sevgili dostlar, her zaman gol fırsatları çıkar karşınıza. Ama önemli olan asla kaçıramayacağınız bir pozisyonda kaleye vurmaktır. Böyle futbol terimiyle anlattım ama her böyle kaleyi böyle uzaktan gördüğünüzde, her böyle potayı uzaktan gördüğünüzde basket atmaya, gol atmaya çalışmak yerine en iyi pozisyonu bulmak, kendinizi en iyi yerde konumlandırdıktan sonra o şutu çekmek golü garantiler. O yüzden böyle sürekli yani hani ulan buradan fırsatını yakalar mıyım? İşte buradan bize gidelim mi? buradan bunu yapalım. Hemen böyle gole oynarsanız karşıdaki tarafından itici bulunursunuz. Çünkü bu ne acele? Bu ne hani yangından mal mı kaçırıyor? Bu ne yani hani yani o zaman şöyle düşünür karşıdaki. Şimdi bu benle hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak istiyor. Çünkü benle ulaşamazsa gidip başka biriyle deneyecek vakti yaratmak istiyor der. Kendini değersiz hisseder. Onun için flörtünüzü değersiz duruma düşürür. O yüzden önemli olan doğru fırsatta, doğru anda hamle yapmaktır. Mesela akşam buradan başka bir yere devam etmek ister misin? Bu bir soru. Soru işareti. Çok yorgunum. Peki sen bilirsin. İstersen seni eve bırakabilir. Bu kadar. Kestim. Ya da daha da güzelini söyleyeyim size. Tam crescendo'da. Yani yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş sohbet en güzel yerindesiniz. Karşıdaki aşırı eğleniyor. İnanılmaz yüksek bir anda diyeceksiniz ki ya çok iyi gidiyor sohbet. Gerçekten asla buradan ayrılmak istemiyorum. İnanılmaz güzel bir sohbet şu anda yaşadığımız. Ancak çok uzun zamandır beklediğim bir proje için bir toplantım var. Ona yetişmem lazım. Bu sohbete kaldığımız yerden devam etmek için telefonunu alabilir miyim? O kadar yüksek bir yerdesin ki bak sohbet doyuma ulaşmamış. Devamını istiyoruz ve seni bugün yatağa atmak değil amacım ya da bugün konuyu bitirmek değil amacım. Bunu devam ettirmek istiyorum. Uzun vadeli bir iletişim kurmak istiyorum ve şu anda maksimumda bırakıyorum ve gerekçem de aslında ne kadar disiplinli olduğumu gösteriyor. Yani siz aslında karşıdakini okuyabilirsiniz. Bunda mesela şeyde çok aileci bir tipse yani ne bileyim aileme çok önceden verdiğim bir söz var. Yemeğe gitmem lazım yoksa çok üzülürler ama hani buradan gitmek de beni çok üzüyor. Sohbete kaldığımız yerden devam edebilmek için telefonunu alabilir miyim diye de senaryoyu başka yerlerde oynayabilirsiniz. Hani bunu da yan senaryo olarak cebe koymuş olayım. Bir diğer her ortamda ve her kültürde çalışan taktik takım olmaktır arkadaşlar. Eğer ki ortamda bir oyun varsa işte tabu gibi, beer pong gibi takım olun. Onunla birlikte takım olun. Bir tartışma yapılıyorsa mesela aynı tarafta takım olun. Çünkü takım olmak bir kere nöronları eşitler. Takım olduğunuz zaman birbirinizle daha yakın iletişim kurarsınız. Daha samimi bir iletişim kurarsınız. Ve takım olmakla ilişki kurmak aynı rotada ilerler. Yani biriyle takım olabiliyorsam onunla partner de olabilirim, ilişki de kurabilirim diye düşünme eğilimindedir beynimiz. Aynı takımda yer alma fırsatlarını kaçırmayınız. Bir diğeri en önemli şey, kadın erkek fark etmeksizin, güzel kokun arkadaşlar. Bakın güzel kokmanın ne kadar önemli olduğuna dair benim kadar makale okumuş olsaydınız cebinizde her zaman bir tane küçük parfüm şişesi gezdiriyor olurdunuz. Öyle yeni sigara içmişken gidip biriyle tanışılmaz. Yeni bir şey yemişken gidip biriyle tanışılmaz. Bir şey üstünüze sürmeden böyle hani direkt dümdüz kendi ter kokunuzla gidip biriyle tanışılmaz. Bu fırsatı kaçırmanıza gerek yok. Eğer ki biriyle tanışacaksanız, gidip konuşacaksanız ya da sohbet açacaksanız önce nasıl koktuğunuza bir bakın. Yanınızda her zaman küçük bir parfüm şişesi doldurulabilirler de var. Onlardan taşıyın ve cebinizde olsun. Gidin tuvalette iki fıs yapın. Biraz bekleyin. Hemen öyle lak diye de girmeyin. Biraz bekleyin üzerinize koku sinsin. Kokunuz çünkü sizden çok daha fazla şey söyler. Güzel kokarsanız sağlıklı olarak algılanırsınız. Sağlıklı olarak algılanırsanız ben bununla partner olabilirim diye algılanırsınız. Sağlıklı kokmak seksidir. Çünkü sağlıklı olan ben bununla soyumu devam ettirebilirim hissi verir doğrudan beyne. Unutmayınız koku çok önemlidir. Dünyanın her yerinde, her kültürde, her yaşta koku çok önemlidir. Bunu bir kenara koyalım. Bir de en önemlisi aramızda bir bağ var bakışı ve hareketleridir. Şimdi bizim beynimiz, atomlarımız bile gözlemlendiği zaman farklı hareket etme eğilimindedir. Bunu atom altı deneylerde bile yapıp kanıtlamışlar. Yani gözlemlendiğimizi bir şekilde anlarız. O yüzden ortamda biri bize baktığında hissederiz ve göz göze geliriz onunla. Dolayısıyla eğer ki işte biriyle böyle hadi sohbet ettiniz, ortamda bir olay var filan, bir şey dönüyor, bir konu dönüyor, bir şey izliyorsunuz belki hep beraber ya da bir sohbet dönüyor ortamda ve siz hani orada o anda konuşamıyorsunuz. Ne olursa olsun vücudunuzu ona doğru biraz çevirin ama tam böyle dik değil. Ona doğru çevirin. Arada ona doğru bakışlar atın. O sizin bir süre sonra ona baktığınızı anlayacaktır. Ve göz göze geldiğinizde en önemli şey aramızda bir bağ var bakışı atmaktır. Bak şunu hissettirmeye çalışın mimiklerinizde. Aramızda bir bağ var. Bunu ikimiz de biliyoruz. Bunu düşünün kafanızda. Bunu mimiklerinizde nasıl söylersiniz? Yani şöyle. Bu hani Artık sizin nasıl yapmaz? Yani hani ne yapabilirim ki de olabilir. Ya da hani hafif bir gülümseme, böyle hani bir hani onaylıyorum, aklından geçen düşünceleri şu an biliyorum gibi bir bakış da olabilir. Eğer bağ kurduğumuzu biliyorum hissiyatı verirseniz, o zaman karşı taraf içgüdüsel olarak böyle bir şey aslında hani beynin içerisinde cereyan ediyorsa bile, "Aa, acaba aklımı mı okudu?" deyip o bağ kuracaktır. Biz bağlar üzerinden ilerleriz. Gözlemlenmeyi severiz. Bağ kurmak bizim işimiz arkadaşlar. Şimdi gelelim, iki tane çok güzel taktik vereceğim size. Bu benim çok sık kullandığım iki taktikti. Mekana göre iki tane bonus vereceğim. Mekanına göre yani. Şimdi barda veya işte böyle hani açık bir restoran, bir ne bileyim kulüp, bir beach club falan bir şey. İçki içilen bir ortam. Girdiniz ve o gün biriyle tanışmak istiyorsunuz. Olabilir yani. Ve hayatınızın aşkının o gün geleceğini de düşünüyor olabilirsiniz. Sadece hani bugün biriyle bugün tanışmak ve flörtleşmek istiyorum diye gitmiş de olabilirsiniz. Barmene ya da garsona bir miktar para verin. Ufak bir miktar para sıkıştırın. Ve deyin ki senden roze şarap isteyeceğim. Şimdi normalde içmediğiniz bir içki. Ya da senden işte vermut isteyeceğim. Bir şey. Martini isteyeceğim. Her neyse. Kadınların da tercih ettiği bir içkiyi düşünün. Yani şarap ya da işte martini gibi filan, böyle bir güzel estetik bir içki. Senden bunu istediğimde bana iki tane getireceksin. Ben sana diyeceğim ki ben bir tane istemiştim. O diyecek ki özür dilerim, kusura bakmayın, gidip değiştirmemi ister misiniz? O sırada ben yan tarafa döneceğim ve diyeceğim ki içmek ister misiniz diyeceğim. Ve içkiyi alıp ona ikram edeceğim. Ve sen de buna hiç ses çıkartmayacaksın. Ve de bana iki içki satmış olacaksın aynı zamanda diye önceden koyun. Cebine belli bir miktar para, güzel de arkadaş ilişkinizi de kurun. Mesela Martini Bianco isteyin yanınıza kadar geldiyse biri, ya da onun yanına gidip bardayken. Ve size iki tane verildiğinde ona ikram edin. İçebilir, içmeyebilir. Yani cevap illa hani çalışır demiyorum. Ama olur, neden olmasın derse, çünkü şu önemli. Elinizde iki içkiyle gider ve verirseniz bu inanılmaz güvensiz bir şeydir. Çünkü o içkiye ilaç mı attınız, ne yaptınız, hani siz elinizde geldiniz çünkü o içkiyle. Bu çalışmaz. Kadın tarafından düşün her zaman. Eğer onu garson getirirse ve yanlışlık yaparsa, o zaman içilebilir bir şey olur. O yüzden de çalışabilir. Onu söyleyeyim. Ben bunu kullandım. Çok ekmeğini yedim. Arkadan da gülen suratları görüyorum şimdi. Notlar alındı. Bir diğeri de kuyrukta beklerken. Yani mesela bir konser kuyruğunda bekliyorsunuz. Çok yaşadığım bir şeydir. İşte bir yere gireceksiniz. Bir festival kuyruğunda bekliyorsunuz. Bir festivalde bira kuyruğunda bekliyorsunuz. Ya da bir içki kuyruğunda bekliyorsunuz. Önünüzde ya da arkanızda çok güzel tanışmak istediğiniz, hoşunuza giden biri var. Muhabbet açmanın en iyi yollarından bir tanesi. Ya bu kadar beklemeye değer mi sence? Ya da ben bir bira için bu kadar bekliyorum. Sen ne için bu kadar bekliyorsun acaba gibi. Yani o kuyrukta beklemenizin ve o uzun kuyruğun çilesinin aslında beraber paylaştığınız bir şey olduğunu karşı tarafa hissettirecek ve muhabbet açacak bir şey. İlk defa bir şey için bu kadar uzun bir kuyruk bekliyorum. Belki değer mi sence gibi, kuyrukta aslında o bağı kurmak için yaptığım bir şeydi. Bu da mesela çalışırdı. Genelde bende çalışır. Öne arkaya bir şekilde bunu söylerdim eğer tanışmak istediğim biri varsa. Ve hani işte ya bilmiyorum, bakalım göreceğiz içeride falan gibi cevap açarsın. Yani bir şekilde o pası alırsa, ondan sonra o işte sen daha önce dinler miydin? Ben işte daha önce festivallere gelir misin? Her festivalde zaten bu kuyruk oluyor, bu sorunu çözemiyorlar falan gibi. Yani bir yerden bir şekilde o artık zaten aldıysa pası, ondan sonra artık pozisyonları kendiniz yaratırsınız. Bu da vereceğim ikinci bonustu. Cebinize koyarsınız. Biz uzun ilişki yaşamayalım mı diyen herkese inat. Bu haftaki konumuz uzun bir ilişkide dikkat edilmesi gereken 10 temel şey. Ve bir ilişki olması. Tabii ki uzun bir ilişki için önce bir ilişkimizin olması lazım. Tamam, cıvıklığa devam etmiyorum. 2, özel alan. Unutmayın, bir ilişki aynı burada hocamın çizdiği gibi bir relationship. Yani birlikte bindiğiniz bir gemidir. Onun için her zaman iki kişilik düşünmeniz gerekir. Siz bir elmanın iki yarısı değilsiniz. İki tane başlı başına elmasınız ve ilişkinin içerisinde de böyle kalmanız gerekir. Bunun için birbirinize özel alanlar ve zamanlar tanımak ilişkinin ömrünü uzatabilmek için yapmanız gereken en önemli şeydir. Çünkü ne kadar iç içe girer ve ne kadar özel alanlarınızdan feragat ederseniz, bir süre sonra ilişkinin içerisinde kendinizi o kadar özgürlüğünüz kısıtlanmış ve hapsolmuş gibi hissedersiniz. Bu da ilişkinizin ömrünün kısa olmasına neden olur. O yüzden kıskançlık gibi ya da birbirinizi kısıtlama gibi ya da birbiriniz dışında vakit geçirmemek gibi şeylerden kaçının ve birbirinize doğru ve efektif teklif, özel alanlar ve zamanlar tanıyın. 3, 3 yıl kaşıntısı. Buralardan bir yerden videoyu izleyebilirsin. Şurada bir yerde çıkıyor galiba. 3 yıl kaşıntısı, 3 year itch. Her ilişkinin mutlaka başına gelen bir olay. Ne yazık ki. Her 3 yılda bir ilişkilerin %89'u mutlaka ayrılık aşamalarına geliyorlar. Ama eğer ki bu 3 yıl kaşıntısını atlatırsa ilişkiler %65 ihtimalle 7 yılın üzerine çıkıyor. Yani 3. yılınıza geldiğinizde kavgalar başladıysa, birbirimizden bezdik ulan artık kendimiz özgür alanlarımıza gidelim gibi tartışmalara girdiyseniz korkmayın, geçer, meme yapmıştır. Hafifçe zımparayla düzeltmek gerekir. 3 yılın içerisinde olduğunuzu unutmayın. 3 yıl kaşıntısını atlatırsanız da ilişkinizin uzun olacağını asla aklınızdan çıkartmayın. Ve 4. Gizem ve heyecan. Hani o ilişkinin en başındaki o tatlış, o flörtöz, o birbirinizi ilk tanıdığınız zamanlardaki o heyecanlı çocuk, o heyecanlı kızcağız falan, onların hepsi yavaş yavaş yok olmaya başladı değil mi? Çünkü uzun ilişkinin kurallarından bir tanesi ne yazık ki budur. Ama bunu alt edebilmenizin en önemli yolu o gizemli ve heyecanlı, o tutkulu halinizi hala devam ettirebiliyor olmanızdır. Bunun için de yapmanız gereken flört zamanlarında yaptığınız şeyleri hatırlayın. Unutmayın. O artık bir şeyler yapmıyor olabilir ama aynı zamanda bu sizin de bir şeyler yapmadığınız anlamına gelir. Onun için çabalarsanız, flörtleşmeye başlarsanız, buluştuğunuz yerlerde sanki en baştan tanışıyormuş gibi ya da ilk zamanlarınız gibi davranırsanız ve flörtleşmeyi, iltifat etmeyi, birbirinize güzel şeyler söylemeyi ve motive etmeyi bırakmazsanız hiçbir zaman ilişkinin heyecanını kaybetmezsiniz. Ve 5. Paylaşım. Paylaşım hem kurduğunuz arkadaşlık ilişkilerinde, hem kurduğunuz iş ilişkilerinde ve en önemlisi kurduğunuz ikili romantik ilişkilerde en önemli şeydir. Uzun bir ilişkide o derinlemesine paylaşımlara çoktan gireceğiniz için o paylaşımları doğru zamanda yapmanız ve içinizde tutmuyor olmanız gerekir. Dürüst, samimi ve içten paylaşımlar yapmak hem ömrünüzü uzatır, bilimsel araştırma, hem de aynı zamanda ilişkinin ömrünü uzatır. Yani partnerinizle birlikte içinizden gelen o iyi ya da kötü fark etmez her şeyi paylaşmayı ihmal etmeyin. Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde ya da onunla ilgili herhangi bir şey düşündüğünüzde mutlaka ona söyleyin. Ve 6. Planlama. Tabii ki uzun bir ilişkinin içerisine girdiğiniz zaman eninde sonunda birbirinize yeteri kadar vakit ayıramadığınız zamanlar gelecek. Ama burada yapmanız gereken en önemli şey bir kendinize buluşma tarihi belirlemek ve bunu takvime kaydetmek. Çünkü uzun ilişkilerdeki en önemli ve en çok ilişkiyi yıpratan şey yeterince vakit geçirememek ve daha da önemlisi kaliteli vakit geçirememektir. Kaliteli vakit geçirmenin en önemli yolu da ne zaman buluşacağınızı, nasıl buluşacağınızı ve o buluşmayı nasıl yöneteceğinizi iyi bilmektir. Nasıl ki herhangi bir iş için Google Calendar'ınıza takvimler atıyorsanız, nasıl ki sınav tarihlerini, vize tarihlerini saati saatine biliyorsanız, ilişki içerisinde de buluşacağınız yeri ve tarihi biliyor olmanız gerekir. Bunu yapmak sizi hem buluşmaya motive eder hem de buluşmanın o flört zamanlarındaki gibi heyecanlı ve güzel geçmesine neden olur. Gelelim 7'ye. Tatil. Bir ilişkinin en güzel, en pamuklara sarılmış, en bulunan atmosferden uzaklaşmış, sanki hiçbir şey yaşanmamış ve ilişkiye yeni başlamışsınız gibi geçirdiğiniz yer aslında tatildir. Tatil sizi bulunduğunuz atmosferden ve insanlardan uzaklaştırdığı için sanki her şeye en baştan başlamışsınız gibi hissettirir. Aynı zamanda beyin görmediği ve bilmediği bir yere gittiği zaman dopamin ve serotonin salgılar. Bu da sizin birlikte güzel ve mutlu vakit geçirmenize neden olur. O yüzden tatilleri de aynı şekilde planlamanızın içerisine dahil etmeyi ihmal etmeyin. Önemlidir. Bu hafta sonu evde oturalım ya da aman hep aynı sinemaya, aynı kafeye gidelim demeyin. Rutini kırın ve o flört dönemine böylelikle rahatça geri dönün. Gelelim 8. Tartışma. Bizim ilişkilerde en çok kaçtığımız şeylerden bir tanesi. Ama aynı zamanda uzmanlara göre ilişkinin ömrünü de uzatan şeylerden bir tanesi. Biz burada tartışmamanızı değil, tartışmanızı istiyoruz. Tabii ki sürekli tartışmanızı değil ama tartışmadan kaçmamanızı istiyoruz. Çünkü tartıştığınız zaman pasif agresif olmazsınız, içinizde herhangi bir rahatsızlığınızı tutmazsınız ve bir şeyleri içinizde biriktirip bir anda karşıdakini kıracak şekilde söylemektense o anda rahat bir şekilde doğru bir iletişimle söyleyebilmek ve etkin bir tartışma yöntemi bulmak ilişkinizin ve de aranızdaki iletişimin ömrünü uzatır. Lütfen tartışmaktan kaçmayın, onu kucaklayın. Gelelim 9. Güven çok zor inşa edilen ama çok hızlı bir şekilde kırılan narin, tatlış, kristalden bir kase gibidir. O kase sizin ilişkinizi içinde istediği kadar tutabilir. Siz onu kırmadığınız sürece ve güveni kıran en önemli şey verdiğiniz sözleri tutmamanızdır. Çünkü verdiğiniz bir sözü tutmadığınız zaman karşıdaki insan vereceğiniz bütün sözleri de tutmayacağınızı varsayar ve ne yazık ki cam bir kere çatladı mı onu tekrar yapıştırmak gerçekten çok zor. O yüzden tutamayacağınız bir söz varsa hiç vermeyin. Bu sözü sana veremem deyin. Ama bir söz verdiyseniz de arkasında durun ve de sahip çıkın. Çünkü söze sahip çıkmak karşınızdaki kişinin güvenine de sahip çıkmaktır. Bunu asla aklınızdan çıkartmayın. Ve Son. Empati söylemesi aslında ne kadar klişe ve ne kadar çok kullanılmış ve tüketilmiş bir kelime olsa da aslında empati bir ilişkinin temel taşlarından bir tanesidir. Biri hakkında karar vermeden önce, biri hakkında herhangi bir düşüncenizi söylemeden önce, ona herhangi bir tartışma sırasında bir ithamda bulunmadan önce Kızılderili atasözüne göre onun ayakkabılarını giyip en azından 3 kere gün doğup batana kadar beklemeniz gerekir. Ulu Manitü'ye selam olsun. Ben Özgür Uysal. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Dersimiz bitmiştir. Bu işler ince işler. Sevgiler.